Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Harçekan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Ahirete Yakini İman başlıklı yazısını sunacağız. Tasavvufun amacı maneviyat yolcularını ihsan makamına eriştirmektir. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği üzere sanki Rabbimizi görüyormuş gibi ona kulluk etmelerini mümkün kılmaktır. İhsan mertebesine ulaşan mümin, Rabbin bakışı önünde olduğu şuuruyla amel eder. Böylece imanını yakini hale getirir. İmam Rabbani'ye göre bu hedef sufiler için çok önemlidir. Bazılarının zannettiği gibi tasavvuf sufiyi diğer insanlardan farklı inanç ve amellere götürmez. Sufinin iman esaslarıyla herhangi bir Müslümanın iman esasları aynıdır. Fark da ki tasavvuf sufiyi imanını yakin seviyesine ulaştırmaya yöneltir. Yakini iman, Kur'an ve sünnette bildirilen Allah'ın zat ve sıfatlarına dinin gayb olarak nitelendirdiği ahiret ahvaline en ufak bir şüphe olmadan inanmaktır. Bunu bir örnekle anlatırsak, Allah Teala Kur'an'da Rezzak olduğunu, tüm mahlukatının rızkını bizzat kendisinin verdiğini haber vermektedir. Şimdi bu vaadin hak olduğunu bilen ve Allah'ın Rezzak sıfatına şüphesiz iman eden bir kul, rızkı biraz geç kaldığında haram işlemez, hırsızlık, gasp, yalan gibi haramlara sarılmaz. Rızıktaki gecikmenin bir imtihan olduğunu bilir ve ahirette hesaba yakinen iman ettiği için de harama düşmez. Her ne kadar başkaları gibi sebeplere sarılsa da o sebeplere değil, sebeplerin sahibine güvenir. Bu kesin imanın en güzel ifadesini İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin şu hikmetinde bulmaktayız. Yeryüzü bakır, gökyüzü de cam kesilse, yer bitkilerin çıkmasına, gökte yağmurun inmesine izin vermese, rızık konusunda en küçük bir şüpheye düşmem. Sufilere göre yakini mertebeye ulaşmayan, insanın amel ve duygularına yön veremeyen bir iman, ancak taklidi bir imandır. Böyle bir Müslüman, sırf anne babası ve çevresi inandığı için bazı şeylere inanır ama en ufak bir güçlükle karşılaştığında imanına aykırı iş yapmaktan çekinmez. Sanki ahiret, hesap, mizan yokmuş gibi davranır. Bir örnek vermek gerekirse, bir insan içinde zehir olduğuna kesin inandığı bir suyu içmez, hatta zehir olma ihtimali olsa yine içmez. Kendisine zararı dokunacak konularda insan vehim ve zanla bile hareket eder. Uhrevi konulardaysa aynı insan son derece rahattır, imanına bir zan kadar bile kulak vermez. İmam Rabbani bu tür insanların psikolojisini şu şekilde tasvir eder. Sureta Müslüman olmak, ben Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin, kesin inanç hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede, bunların imanının bir san veya vehim kadar bile değeri yok. Çünkü akıllı insanlar tehlike durumunda vehme ve zanla bile itibar eder, tehlikeden kaçarlar. Ayrıca Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah yaptıklarınızı hep görmektedir. Hucurat 18 buyurmaktadır. Bu ilahi uyarıya rağmen bu insanlar kötü işleri açıkça işlemektedirler. Eğer yaptıkları cürümleri sıradan bir insanın gördüğünü bilseler, onun gözü önünde kötü işleri asla yapamazlar. Allah'ın basir sıfatını bildiği halde haram işleyen kimse fiili olarak inkar içindedir. İmam Gazali bunun sebebini Müslümanların çoğunun taklidi iman seviyesinde kalmasına bağlar. Diğer dinlerin insanları gibi Müslüman birisi de genelde anne babasını, aile çevresini taklit ederek Müslüman olur. Sırf başkaları yaptığı için namaz kılar, oruç tutar, camiye gider. İmanı da şekilseldir, kalbe inmemiştir. Ona göre bu tür bir iman akıl bali oluncaya kadar faydalı olsa da akıl kemale erdiğinde o kişi imanını yakini hale getirmek durumundadır. Tevbe bölümünde bu konuyu ele alan Gazali, en zor tevbenin bu tür gafil insanların taklidi imandan tevbelerinin olduğunu söyler. Çünkü taklidi iman sahibi inançsızların aksine kendini tam bir Müslüman olarak görmekte ve eksiğinin farkına varamamaktadır. Gazali, kamil imanla taklidi imanın farkını Arapların selviye de bal kabağına da ağaç ismi vermelerine benzetir. Yazın kabak büyük yapraklarıyla övünerek selviye, ben de senin gibi ulu bir ağacım der. Selvi ise kabağı sonbahar rüzgarları esmeye başlayınca kim gerçek ağaçmış görürüz şeklinde cevap verir. Bu misalde görüldüğü gibi ölüm rüzgarları esmeye başlayınca ancak selvi gibi düzgün ve sağlam imanlar ayakta kalacak, kabak bitkisi gibi olanlarsa rüzgarın önünde savrulacaktır. İmam Rabbani de aksiyona dönüşmeyen iman sahiplerinin tutumlarını değerlendirmeye devam eder ve şöyle der: o halde bu insanların durumu şu ikisinden biridir. Ya Allah Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, yahut da Allah Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. İşte böyle davranışlar imandan mıdır, kafirlikten mi? Aslında imanın gereğini yapabilmenin en önemli şartı ahirete, oradaki mahkeme-i kübraya, hesaba inanmaktır. Bu dünyada amellerimizin karşılığını çoğu zaman göremeyiz. Zira burası tohum ekme yeridir, ahiretin tarlasıdır. Mevlana'nın tabiriyle burada buğday eken, orada buğday, arpa ekense arpa biçecektir. Dünyada verilen her tür infaklara sadaka denmesinin sırrı burada kendini gösterir. Zira sadaka sıdk kökünden gelmekte olup, Allah için verenin ahireti olan sağlam inancına da delildir. Zira ahirette karşılığını göreceğine inanmayan bir insan bu dünyada asla sadaka veremez. İmama göre iman ettim dediği halde gereğini yapmayanların içinde bulunduğu her iki durumda birbirinden daha çirkindir. Bir insan kimsenin görmediği yerde bir hata işleyebilir ama aynı hatayı bir sultanın karşısında işlerse belki de bu hatanın cezası olarak hayatını kaybeder. Halbuki alemlerin sultanı olan Yüce Rabbimiz bizi her an görmektedir ve bize dilediği anda dilediği cezayı vermeye kadirdir. Peki zayıf olan imanı nasıl kuvvetlendirir ve yakin haline getirebiliriz? İmama göre bunun en kısa ve kolay yolu farzlardan sonra yapılacak olan zikir ve tefekkürdür. O halde böyle bir insanın, gencin yeniden imanını tazelemesi gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah" diyerek imanınızı yenileyiniz buyurmuştur. Sonra Allah Teala'nın razı olmadığı işlerinden samimi olarak tevbe etmelidir. Yasak ettiği, haram eylediği şeylerden de sakınmalıdır. 5 vakit namazı cemaatle kılmalıdır. Gece kalkıp teheccüd namazı kılabilirse ne mutlu. Netice olarak sufiler imanlarının ve bilgilerinin gereğini yerine getiren kimselerdir. Onlara göre amele dönüşmeyen bilgi ve inancın sıhhati yoktur. Biliyorum ki bu nasihatlerin ve meselelerin çoğu sizin kulağınıza ulaşmıştır. Ancak maksat amel etmektir. Sadece bilmek değil, kendi hastalığının ilacını bilen bir hasta o ilacı içmeden iyileşemez. İlacı bilmek fayda etmez. Bütün bu ısrar ve mübalağa amel içindir. İlim bilmek sahibine karşı ahirette delil olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde azabı en şiddetli olan kişi Allah'ın kendisine ilminden fayda vermediği alimdir. Bazı tarikatlarda ahiret murakabesi şeklinde bir uygulama bile vardır. Şazeli tarikatının büyüklerinden Müfessir İbn Acibe bunu şöyle anlatır: akşam olunca salik sakin bir köşeye oturup kendini muhasebe eder. ibadet ve itaat haricinde boş geçirdiği her nefes için kendini sigaya çeker. Buna müşarata denir. Bu şekilde geceleyen salik, sabah uyandığında nefsine şöyle der: "Ey nefis, bu yeni bir gündür ve senin aleyhine ahirette şahit olacaktır. Bu yeni günü seni Allah'a daha çok yaklaştıracak amellerle doldurmaya bak. Eğer dün ölmüş olsaydın, bugün elde ettiğin hayır ve derecelerden mahrum kalacaktın." Giderek maddileşen, ahireti gündemimizden çıkaran bu günlerde, yukarıda verilen nasihatleri yerine getirmeye ne kadar da çok ihtiyacımız var. Rabbimiz bizlere tahkiki imanı ve ahirete olan imanımızın gereklerini yapmayı nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Ahirete Yakini İman başlıklı yazısını sunduk. Değerli dinleyenler, şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Neden Bu Haldeyiz başlıklı yazıyı sunacağız. İslam alemi olarak bugünkü hali pür melalimiz ortadadır. İnsanlar pek çok konuda önderlik etmiş, örnek bir medeniyet kurmuş bir ümmetin bugün yaşamakta olduğu zaafların sebepleri üzerinde durmak gerekir. Teşhis konmadan tedavi mümkün olmaz. Kur'an ifadesiyle vasat ümmet, en hayırlı ümmet, şahit ümmet, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ümmet olarak tanımlanan ve tarihte bu vasıfları hakkıyla taşıyan bir ümmet, bugün neden bu vasıflardan mahrumdur? Gördüğümüz kadarıyla problemin asıl sebebi gerçek Müslüman kimliğimizin zedelenmesi, düşünce ve aksiyon planındaki dejenerasyondur. Zafer ve hezimet sebepleri dışarıdan ziyade içeride aranmalıdır. Nitekim Mevlamız da buna işaret etmektedir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Doğru yolda olduğunuz sürece sapıkların size hiçbir zararı dokunmaz. Maide 105. Depremden korunmanın çaresi depreme dayanıklı bina yapmaktır. Vahyin inşa ettiği kişilik her türlü sarsıntıya karşı mukavemetlidir. İman, akıl ve ahlak temeline dayalı kişilik, sağlam ve üstün kişiliktir. Mevlamız bu hususa da işaret etmektedir. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız siz daha üstünsünüz. Ali İmran 139. Bugün yaşadığımız zaafların sebebi iman, akıl ve ahlak zeminindeki çöküntüdür. Zemini sağlamlaştırmadan güçlü bina kurmak mümkün değildir. Gerçek Müslüman kimlik ve kişilik bozulmasından kaynaklanan ve başarısızlığımızı tetikleyen belli başlı zaaflarımız şunlardır. 1. Kusuru kendimizde aramak yerine başkalarında aramak. Bu anlayış bizi komplo teorileri üretmeye sevk ediyor. Yaşadığımız her felakette düşmanlarımızın sebep olduğunu söyleyerek kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Durmadan düşmanlarımıza lanet okuyoruz. Mikroplar zayıf bünyeye zarar verir. Bu dünya savaş ve mücadele dünyasıdır. Bozgun, zayıf düşünenin kaçınılmaz akıbetidir. Düşmanlar daima olacaktır. Başlangıçta da İslam'ın pek çok düşmanları vardı. Buna rağmen Müslümanlar muzaffer oldular. Onların güçlü iman ve iradeleri sayesinde bu dava gelişip güçlendi. Yenilgiye mazeret aramak yerine yenilgi sebepleri üzerinde durmak gerekir. 2. Kendimizi devreden çıkararak kurtuluşu olağanüstü iradelere havale etmek. Başarıda asıl olan kişinin bütün imkanlarını ortaya koyması, elinden geleni tam olarak yapıp neticeyi Allah'a bırakmasıdır. Şahsi sorumluluk asıldır. İnsan için kendi emeğinin karşılığından başka hiçbir şey yoktur. Necm 39. Başarmak için güçlü ve hazırlıklı olmak gerekir. Mevlamız da bunu emrediyor. Allah düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı ve sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup caydırabilmemiz için elinizden geldiğince güç, kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Enfal 60. Savaş atlarının zikredilmesi o dönemin en iyi savaş aracı olması sebebiyledir. Bu ifadeyi çağın gerektirdiği her türlü silahı edinmek şeklinde anlamak gerekir. Ayrıca kuvvet sadece silah değildir. Bilgi, teknoloji, medya, para, moral, iletişim vesaire de güç kaynaklarıdır. Dua, himmet ve keramet yatanak değil, çalışıp çabalayana, ter dökene yarar. Hizmet olmadan himmet olmaz. Mevla çalışana verir. Bilenle bilmeyen bir olmadığı gibi çalışan da çalışmayan da bir olmaz. Hazreti Peygamber hem dua etti hem de fiilen savaştı. Kuvvet atmaktır buyurdu. Ok atmak, füze atmak, mermi atmak, ter atmak, mesaj atmak vesaire kuvvet kavramına dahildir. 3. Salih ve mütteki kişi olmanın başarı için yeterliliğine inanmak. Bu sıfatlar bir mümin için elbette vazgeçilmez sıfatlardır. Sadece zararsız olmak yetmez, faydalı olmak da şarttır. İbadetleri yapmak, nafilelerle meşgul olmak, teheccüde kalkmak, zikir çekmek, belli sayıda tesbihatta bulunmak elbette güzeldir. Fakat esbaba tevessül etmemek, içinde bulunduğumuz dünya şartlarının gerektirdiği tedbir, plan, program ve faaliyetlerden uzak kalmak şuurlu bir müminin tavrı olamaz. İyi olmak yetmez, iyiliğin yayılması, hakim kılınması da gerekir. İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek bu ümmetin asli görevidir. Emretmek için güçlü olmak gerekir. Zekat verebilmek için zengin olmak gerekir. Zayıflar emredemez, emir alır. Güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlıdır. Kişinin salih ve müttaki olması tek başına ilahi yardımı celbetmez. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Size savaşta direnme gücü verir. Muhammed 7. 4. Sadece geçmişle övünüp teselli olmak. Geçmişimizi elbette unutacak değiliz. Fakat sadece geçmiş başarılarla övünmek mevcut problemleri çözmez. O başarılar bizim için güç ve moral kaynağı olursa işimize yarar. Bugün genellikle yaptığımız budur. Asıl olan ecdadımızın bize bıraktığı eser ve zaferleri korumak, yeni eser ve zaferlerle birlikte gelecek nesillere aktarmaktır. Selahaddin Eyyubi, Alparslan, Sultan Fatih, Yavuz vesaire övünmek fakat onların gayret, aşk ve heyecanından bir şey taşımamak bir anlam ifade etmez. İçinde bulunduğumuz şartların gereğini yapmayıp sadece geçmişte kuru kuruya övünmemize dair Müslümanların dünü, bugünü, yarını ismiyle tercüme ettiğimiz kitabında Üstad Vahidüddin Han şunları söylüyor. Bizim söz kahramanları Filistin konusunda konuşurlarken genellikle sözlerini şu cümleyle bitirirler. Şüphesiz Filistin bugün kendisini hürriyete kavuşturacak yeni bir Selahaddin Eyyubi'ye muhtaçtır. Bu kahramanlar bunu söyledikleri zaman konuşmanın hakkını verdiklerine inanırlar. Gerçekse bu tespitin Filistin davası önünde son derece kısır bir görüşün ifadesi olmasıdır. Bugün Selahaddin gibi bir şahsın doğması Filistin meselesini halletmez. Zira Selahaddin Haçlı seferleri zaman ve şartlarının ortaya çıkardığı bir kahramandır. 90 sene işgal güçlerinin boyunduruğunda kalan Kudüs'ü kurtardı. Selahaddin 1195 yılında vefat etti. Yaptığı fetihler Batı'nın belini kırdı. Batı'nın Selahaddin'den ödü kopuyordu. Bu korku o dereceye ulaştı ki ona karşı koyabilmek için Selahaddin vergisi diye bir vergi koydular. Bu verginin miktarı bir Avrupalının senelik gelirinin onda birine tekabül ediyordu. Selahaddin Eyyubi sadece iman ve cesaretten değil, aynı zamanda dönemin üstün askeri gücünden de istifade ediyordu. Gerçek şudur ki, bir insan ne kadar cesaretli olursa olsun, çiviyi yumruğuyla duvara çakamaz. Mutlaka bir çekice ihtiyaç duyar. Bizce iman ve kahramanlık nutuklarıyla yetiniyoruz. Halbuki tek başına cesaret, asrın kuvvetleriyle silahlanmadıkça galibiyet sebebi olamaz. sadece geçmişle övünme, söz tufanlarıyla duygular coşturan hatipler ve şairler türetti. Şayet objektif olabilseydik, sadece geçmişle övünüp düşmanlara lanet okumak yerine, Japonlar gibi el birliğiyle geleceği inşa faaliyetlerine girişirdik. 5. Şekilcilik ve taassup. Başarısızlığımızın önemli sebeplerinden birisi de şekle takılıp kalmak, lafızları esas alıp manalara nüfuz cihetine gitmemektir. Halbuki asıl olan lafız ve kalıplar değil, mana ve hikmetlerdir. İmam Ahmet el-Karafi, Furuk adlı eserinde, "Ömrün boyunca kitaplardaki satırlara takılıp kalma, donmuş bir anlayışla rivayetlere takılıp kalmak dinde sapıklık, İslam alimlerinin ve selefin maksatlarından gafil olmaktır," diyor. İlmi çerçeve içinde kalmak şartıyla ve keyfilikten uzak olarak dini metinlerin yorumlanması maslahata daha uygundur. Taliban anlayışıyla başarıya gitmek mümkün değildir. Mevla'yı gücendirici ve Resulullah'ı incitici mevcut tablodan kurtulmak, Allah'a gerçek manada kul, Resulüne ümmet olabilmek için şahıs olarak kendimizden başlamak üzere topyekun bir inşa, akıl ve gönül planında yeni bir yapılanmaya gitmek zorundayız. Evet, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı "Neden Bu Haldeyiz?" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı "Ümmeti Muhammed için en hayırlı 8 ayet" başlıklı yazısını sunalım. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bir ışık, bir nur, bir hidayet kaynağıdır. Ancak bazı ayetler ve bazı sureler vardır ki onların ayrı bir güzelliği, üstünlüğü ve fazileti vardır. Fatiha ve Yasin sureleri, Ayet-el Kürsi, Amener Rasulük gibi. Bu yazımızda gönüllere ümit ve ferahlık serpen bazı ayetlerden söz edeceğiz. Kur'an'ın tercümanı diye şöhret bulan ve Hazreti Peygamber'den sonra Kur'an'ı en güzel anlayanlardan biri olarak bilinen Abdullah İbni Abbas'tır. Daha ziyade İbni Abbas diye anılır. İbni Abbas radıyallahu anh, Nisa suresinde bulunan 8 ayetin "bu ümmet için üzerine güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlı olduğunu" söyler. Sırasıyla bu ayetler şunlardır: "Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilicidir, yegane hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzularının esiri olanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülükse onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar, kat kat artırır. Kendi nezdinden de büyük mükafat verir. Allah kendine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kim bilir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah tarafından bağışlanmayı isterse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah Teala helal ve haramı bilmediğimiz nice hikmetli işleri, üstün ve faydalı olan amelleri bizlere açıklamıştır. Ayrıca bizden önceki ümmetlerden istikamet üzere olanların yollarını bize göstermiş ve bu konuda bizleri aydınlatmıştır. Günahlarımızı bağışlamak için de tevbe kapısını bize açmış, kötülüklerden uzaklaştıracak ilkeleri göstererek bizi irşad etmiştir. Kıldığımız namazların her rekatında Allah Teala'ya bize doğru yolu göster diye dua ederiz. Bu yol peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. Bu yol ebediyete uzanır. Bu yolun arkadaşları hidayet öncüleridir. Bu yol Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği tek doğru yoldur. Bunun dışındaki yolların hepsi batıldır. İnsanlığı sefalete ve cehenneme götürür. Allah Teala tevbe etmemizi, hatalarımızı ve günahlarımızı itiraf ederek kendisine yönelmemizi istiyor. Böyle bir yönelişi de kabul buyuracağını vaat ediyor. Tevbe edenleri de sevdiğini ifade ediyor. Fakat günahkarlar ve nefsani arzularına uyanlar bu önemli kulluk ve teslimiyet yolunda müminleri saptırmak istemektedirler. Müminler kendilerini haktan uzaklaştırmak isteyenlere karşı tevbe silahıyla mücadele etmeleri önemli bir kulluk görevidir. Allah Teala müminlerin bir kötülük ve haksızlık yaptıklarında hemen tevbe edip Allah'tan bağışlanma istediklerini bildirir. Ayrıca müminlerin günahlarda ısrarcı olmadıklarını açıklar. Allah Teala'nın tevbe kapısını açık tutması inananlar için büyük bir lütuftur. İnsan zayıf yaratılmıştır. Maddi ve manevi açıdan dayanıksızdır. İnsanı fizyolojik ve ruhi yönden en iyi tanıyan hiç şüphesiz Allah'tır. Bu yüzden Allah, onun neye gücünün yetip yetmeyeceğini en iyi bilendir. Allah kulları için hep kolaylığı murad etmiş ve zorluğu istememiştir. Din konusunda Allah Teala kullarına hiçbir zorluk yüklememiştir. Hazreti Peygamberimiz de bu konuda, "Ben kolaylık ve müsamaha üzere olan Hanif diniyle gönderildim." buyurmaktadır. Mümin, Allah ve Resulünün yasakladığı büyük günahlardan kaçınması halinde, küçük günahlarının affedileceği, şerefli, güzel bir yere yani cennete girdirileceği Allah tarafından bildirilmiştir. Bu ilahi beyan, mümin için bir müjdedir. Başta günahların en büyüğü sayılan Allah Teala'ya ortak koşmak olmak üzere çeşitli ayet ve hadislerde açıkça ifade edilen haksız yere bir cana kıymak, ana babaya karşı gelmek, yalan konuşmak, yalan şahitlik yapmak, hırsızlık yapmak, yetim malı yemek, namuslu kadınlara iftira atmak, zina etmek, savaş meydanından kaçmak, sihir yapmak, gıybet etmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, faiz yemek gibi günahlardan sakınanların küçük günahlarının affedileceğinin bildirilmesi, inanan insanlar için bir güvence ve teminattır. Zaten mümin büyük günahlarla barışıklık ve tanışıklık içinde olmaz. Elinde olmayarak küçük günah işlerse hemen tevbesini yapar ve günahlardan arınmanın yolunu arar. Allah Teala kendi rızası için yapılan hiçbir ameli zerre kadar bile olsa boşa çıkarmayacağını beyan buyurmuştur. İbn Abbas Hazretleri, yukarıda anlamını sunduğumuz Nisa suresi 41. ayette geçen zerre kelimesinin miktarını kırmızı karıncanın başı şeklinde tefsir etmiştir. Güneş ışığı küçük bir delikten vurunca havada uçuşarak görülen toz parçacıklarına da zerre denilir ki, bunun bir tartısı ve ölçüsü yoktur. Allah hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık etmez. O adildir, o çok merhamet sahibidir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez gibi ayetler müminin ümit kaynağıdır. İyiliklerde yarışmanın temel dayanağıdır. Kıyamet gününde kulun ameli tartılır. Ameli tartılırken terazinin başında hazır bulunması istenir. İçinde kelime-i şahadetin bulunduğu bir kağıt çıkarılır. Kişinin bütün sicilleri terazinin bir gözüne, diğer gözüne de kelime-i şehadet konulur. Kelime-i şehadetin yazılı bulunduğu terazinin gözü ağır gelir. Amellerinin konulduğu diğer gözse hafif kalır. İmanın üstünlüğü ve değeri böylelikle ortaya çıkar. Dünyadayken yakinen söylenilen kelime-i şehadet kulun kurtuluşuna sebep olur. Bu açıdan iman, kulluk hayatının en başta gelen ilkesidir. O olmadan diğer amellerin hiçbir değeri yoktur. Allah şirkten başka dilediklerinin günahını affedeceğini müjdelemiştir. Hazreti Ali, yukarıda anlamını verdiğimiz Nisa suresi 49. ayet hakkında, Kur'an'da bu ayetten daha sevimli bir ayet benim için yoktur, der. Bu yüzden dünya ve ahiret saadetini isteyen mümin, şirk, şüphe ve tereddütten uzak, yakini bir imana sahip olmalıdır. Ahiretteki kurtuluş ancak böyle bir iman olacaktır. Allah Teala kötülük yapan ya da nefsine haksızlık eden kimsenin kendisinden bağışlanmayı istemesi durumunda onu huzurundan boş çevirmeyeceğini vaat etmiştir. Böyle bir mükafat ancak günahlardan vazgeçilerek nedamet duyulması ve Allah'a tevbe edilmesiyle elde edilir. Şükür Allah'a minnet duymaktır. Her şeyimize O'nun eseriyiz. Bütün maddi ve manevi varlığımız O'nundur. Bize hayat nimetini veren ve bizi insan olarak yaratan O'dur. Bizi rızıklandıran, yediren, içiren ve doyuran O'dur. Nankörlük şükrün zıddıdır. İmanın zıddı olan küfür kelimesinin bir anlamı da nankörlüktür. Mümin nankör olmamalıdır. Allah nankörleri sevmez ve onları cezalandırır. Nitekim Kur'an, nankörlükleri sebebiyle birçok milletin helak edildiğini haber vermektedir. Allah, nimetlerin kadrini bilen, şükür ehli bir topluluğu cezalandırmayacağını bildirmiş ve bu konuda bize teminat vermiştir. Nisa suresi 147. ayette bu açıkça vurgulanmıştır. Yazımızın başında, anlamlarını verdiğimiz ayetler hakkında kısaca açıklamalarda bulunduk. İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi bu ayetler ümmeti Muhammed'e verilen lütuf ve ihsanlardır. Değerli dinleyenler, Doçent Doktor Kerim Bulat'ın kaleme aldığı Ümmeti Muhammed için en hayırlı 8 ayet başlıklı yazısını sunduk programımızda son olarak. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaştık. Böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.